Ayrım 3.
Ve Pavka'nın koşturduğu küçük testiyi bir dikişte boşaltarak atının dizginlerini çekip şaha kaldırdı ve kentin hemen ilerisindeki çam ormanına doğru dört nala uzaklaştı. Kim olabilir acaba diye sordu Pavka. Klimka onu sıktı. Ne bileyim ben? Bu siyasi soruyu derhal yanıtlandırıp çözmek Seraşka'ya düşecekti. Öyle sanıyorum ki iktidar değiştireceğiz gene. Lehtinskiler neden dün gece toptan terk ettiler kenti? İşte bu yüzden. Zengin takımı tabanları yağladı mı aldanmayacaksın arkadaş. Partizanların gelmesi yakın demektir. Düşünce o kadar inandırıcıydı ki Pavka ile Klimka tereddütsüz kabul ettiler. Hala oturmuş bu olayı konuşuyorlardı ki bir nal sesinin uğultusu kapladı ortalığı ve çocuklar gene çitin oraya koştular. Küçük korudan doğru orman bekçisinin evinin ardından dolanarak adamlar ve yük arabaları geliyordu. 15 kadar süvari vardı önlerinde. Tüfeklerini eğrinin üzerine enine koymuşlardı. En başta da birisi oldukça yaşlı iki adam görünüyordu. İkincisi üç arkadaşın biraz önce tanıştığı gözcüydü. Yaşlısı bir yağmurluk giymişti, kuşak yerine de kayış takmıştı. Asker ceketinin üzerinde kızıl bir şerit göze çarpıyordu ve bir dürbün süslemekteydi göğsünü. Seraşka bir zafer kazanmış gibi dirsekledi Pavka'yı. Ne demiştim ben demin size? Kızıl şeridi görüyorsun değil mi? Partizanlar işte. Aldanıyorsam iki gözüm aksın. Bal gibi partizan bunlar. Ve anlaşılmaz bir sevinç çığlığı yani bir kazak çığlığı atarak çiti açtı ve göz açıp kapayıncaya kadar sokağa ulaştı. Arkadaşları da hemen arkasından yetişmişlerdi. Üçü bir arada yolun kıyısında durup gelenleri seyretmeye koyuldular. Süvariler yaklaşıyordu. Onları tanıyan gözcü bir baş hareketiyle bunu belirttikten sonra kamçısını Lentinski'nin konağına doğru uzatıp sordu. Kimin bu ev? Avukat Lentinski'nin diye yanıt verdi Pavka. Yetişebilmek için atın yanında seyirterek. Çoluk çocuğunu toplayıp kaçtı dün akşam. Sizden ürkmüş olmalı. İki atlıdan yaşlısı gülümsedi. Nereden biliyorsun kim olduğumuzu bizim? Kızıl kokarda baktı Pavka. Ya bu ne peki? Kör müyüm ben? Kent sakinleri sokağa doldurmuş, askerleri merak içinde seyrediyorlardı. Üç arkadaş da hep kaldırımın kenarında ve kalabalığın itiş kakışını aldırmadan kızıl muhafızlara bakmaktaydılar. Toz içinde kalmış olan askerlerin yüzünde bir bıkkınlık okunuyordu. Ve birliğin elindeki tek top bir gök gürültüsü içinde uzaklaşıp mitralyöz arabaları da geçtikten sonra üç kafadar gene de onları izlemekten caymadılar. Nihayet kentin merkezine ulaşan birlik konuklamaya karar verince evlerine döndüler. Akşamleyin konağa Kızılların kurmayı tarafından karargah olarak seçilmiş bulunan Lentiski'nin büyük salonunda güzel bir oymalı ahşap masanın etrafında dört adam oturmuştu. Bunlar askeri şuranın üç üyesiyle birliğin komutanı Bulgakov yoltaşı. Bulgakov masanın üzerine yayılı bir bölge haritasında parmağını gezdirerek bazı hatları tırnağıyla çizip işaretliyor, bir yandan da karşısında oturan kocaman dişli, iri çeneli bir kişiyle konuşuyordu. Emachenko yoldaş, demek sadece hemen burada savaşa tutuşmamız gerek. Bense yarın sabah da geri çekilmeye devam edelim diyorum. Hatta geceleyin yola çıkabilsek daha iyi olurdu. Ama çocukların adım atacak hali yok. Bu durumda yapılması gereken, Almanlar oraya ulaşmadan önce Kazatin'i tutmaktır. Elimizdeki kuvvetle direnmeye kalkmak gülünç bir iddia olur. Hepsi bir topla 30 mermi, 200 süngüyle 60 kılıç var elimizde. Karşımızdakilerin çok daha üstün olduğunu kendin söyledin. Gerçekten de önünde durulmaz bir biçimde çığ gibi ilerliyor Almanlar. Hiç kuşkusuz ki savaşacağız. Ama tıpkı bizim gibi ricat etmekte olan kızıl birliklere ulaştıktan sonra savaşalım diyorum. Bir de şu nokta var yoldaşlar. Bizim tek düşmanımız Almanlar değil. Yolumuzun üzerinde kol gezen karşı devrimci haydutları da unutmayalım. Düşüncem şu. Sabahleyin Şafak'la birlikte garın arkasındaki küçük köprüyü havaya uçurduktan sonra kenti terk etmek. Almanların iki gününü rahat alır. O köprünün tamiri. Böylece onların ilerleyişini biraz olsun geciktirebiliriz. Ne dersiniz yoldaşlar? Karara varalım. Yanında oturan Sutruşko belli belirsiz geviş getirerek bir haritaya, bir komutana baktı ve güçlükle konuştu. Ben Bulgakov'un görüşündeyim. Hazır bulunanların en genci, bir işçi gömleği giymiş olanı da aynı kanıdaydı. Bence de Bulgakov haklı yoldaşlar. Tek başına kalan Ermaçenko, gündüz Pavka ve arkadaşlarıyla tanışmış olan süvariydi bu. Öfkeyle başını salladı. O zaman bu birliği kurmuş olmak neye yarar? Söyleyin Allah aşkına. Topraklarımızı kavgasız, dövüşsüz Almanlara teslim etmek için mi kurduk biz bu birliği? Ben savaşa girişmek gerekir derim. Gerilemekten bıktı insanlar. Bana kalırsa bir adım daha geri gitmeden burada savaşmalıyız. İskambesini sert bir hareketle iterek doğruldu ve sinirli adımlarla salonu arşınlamaya başladı. Hafiften alaycı bir bakışı onu seyrediyordu Bulgakov. Öyle gelişigüzel dövüşe girilmez ki Ermaçenko. Elimizdeki insanları apaçık bir bozgunun ortasına itip de yok ettiremeyiz. Hem sonra toplu tanklı koca bir alay var bizim ardımızda. Gülünç oluyoruz. Çocukluğu bırak Ermaçenko kardeş. Demek kararımız yarın sabah yola çıkmak. Ve komutan devam etti. Bir nokta daha var yoldaşlar. O da bağlantı sorunu. Geri çekilen son birlik biz olduğumuza göre cephe gerisindeki işleri organize etmek de bize düşer. Burası demir yolu kavşağı olması bakımından büyük önem taşıyor. Burada kalıp işi düzenleyecek güvenilir bir yoldaş bulmamız gerek. Bizlerden biri olmalı bu ve her şeye göz kulak olmalı. Aday önerin. Ermaçenko masaya yaklaşmıştı. Denizci Çukray, bu iş için biçilmiş kaftan dedi. Bir kere buranın yerlisi, ikinci olarak da tesviyeci ve montördür. Santralde rahatlıkla bir iş bulabilir kendine. Üstelik de Fedor'un bizlerden olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü görmediler. Zaten kendisi ancak bu gece gelmiş olacak. Kafası işleyen bir çocuktur, göreceksiniz. Durumu hemen düzenleyecektir. Bence ondan iyisini bulamayız. Bulgakov bir baş hareketiyle tasdik etti. Bence tamam. Bir itirazınız var mı yoldaşlar? Yok. Öyleyse bu iş halloldu demektir. Buradaki çalışmaları Çukray düzenleyecektir. Kendisine gerekli şeyleri bırakacağız. Şimdi gelelim gündemdeki üçüncü ve son konuya. Kent deposundaki silahlar ne olacak? Koca bir tüfek stoku var depoda. Çar savaşlarından kalma aşağı yukarı 20 bin kadar parça var. Bir çiftçinin hangarına yığmışlar, sonra da unutmuşlar. Kimse bilmiyor. Hangarın sahibi haberdar etti beni. Kurtulmak istiyormuş. Tabii Almanlara hediye edecek değiliz bu silahları. Bence yakalım. Hem de derhal ateşe verelim ki şafak sökünceye kadar bitmiş olsun bu iş. Yalnız dikkatli olun. Çünkü tehlike var. Silahların yığılı bulunduğu baraka, şehrin kenarındaki yoksul mahallenin tam göbeğinde. Yangının etrafa bulaşmasından korkulur. Sutuşkov'un uzun zamanda tıraş görmemiş ve bir kirpi yandıran yüzü birdenbire dalgalandı. Ne? Neden ya? Yakacakmışız sanki. Bence halka dağıtmak daha iyi. Bulgakov aniden ona dönmüştü. Yani silahları halka mı dağıtalım diyorsun? Sevinçle haykırdı Ermaçenko. Bu doğru işte, çok doğru. İşçilere, ahaliye, herkese vermek silahları. İsteyen alsın. Harika bir düşünce diye buna denir. Almanlar kendilerini sıkıştırmaya kalkıştıkları takdirde onları okşamaya yetecek kadar silah bulunmalı halkın elinde. Ve hiç kuşkunuz olmasın ki Almanlar halkı sıkıştıracaktır. Bardak taştığında da silahlar zuladan çıkar. Harika bir düşünce bu Sutoşkov. Silah dağıtımı. Hatta bir kısmını da köylere götürüp vermeli. Müşrikler öteden beri bayılır bu güzel oyuncaklara. Ve Almanlar hasada el koymaya gelince şenliği görün siz artık. Hem de ne şenlik. Bulgakov kendini tutamayıp gülmüştü ama hemen ciddileşti. Acele etme bakalım dedi. Bir kere Almanlar gelir gelmez silahları teslim etme emri vereceklerdir. Halk bundan korkar. Belli olmaz diye itiraz etti Ermaçenko. Hiç belli olmaz. Herkes de silahını teslim edecek değil ya. Kimisi verir, kimisi saklar. Komutan soran gözlerle baktı ötekilere. Genç işçi Ermaçenko ile Stoçkov'un imdadına yetişmekte gecikmeyecekti. Kararsızlığa gerek yok. Derhal dağıtalım. Peki öyleyse dedi Bulgakov. Yalnız kalınca da Lentiskilerin yatak odasına doğru yürüdü ve geniş yatağın üzerine kaputunu serip yerleşti. Ertesi sabah Pavka bir yıldır ateşçi çırağı olarak çalıştığı elektrik santralini terk ediyordu. Kente egemen olan alışılmadık bir canlılık derhal dikkatini çekti. Bir, iki ve hatta bazen üç tüfek sırtlamış insanlarla doluydu sokaklar. Hiçbir şey anlamadı Pavka. Yavaş yavaş kendine de bulaşan bu hareketliliğin nedenlerini düşünmeksizin hızlandı. Lentiskin'in konağının orada bir önceki dostları, kızıl süvariler atlarına binmekteydiler. Rüzgar gibi daldı eve. Elindekileri bir köşeye fırlattıktan sonra fırlayıp Seraşka buruşaklarda aldı soluğu. Seraşka'nın babası çarkçı yardımcısıydı ve kentin öteki ucunda babadan kalma küçük bir evde oturuyorlardı. Seraşka evde yoktu. İri yarı kumral bir kadın olan annesi karşıladı Pavka'yı ve hemen dert yanmaya koyuldu. Allah bilir nereye gittiğini alçağın. Günde olmadan sıvışmış. Sanki şeytan dürtüyor. Tövbe, silah dağıtıyorlar dedi. Nerede dağıtıyorlar bilmem ama bizimki muhakkak oralarda dolanmaktadır. Bir güzel sopa gerek size. Cennetten çıkma bir güzel dayak. Ele avuca sığmaz oldunuz çünkü. Bir karış boyunuza bakmadan silahlı kavgalı işlere sokmaya başladınız burnunuzu. Söyle ona eve eğer bir tek fişek getirecek olursa kafasını koparırım alimallah. Her türlü pisliği toplayıp getirecek başıma. Sonra da hesabını benden soracaklar. Dur, sen bari koşturma. Silah milah almaya kalkma sakın. Dur alçak, lafımı dinle. Çoktan uzaklaşmıştı Pavka. Her bir omuzunda bir tüfekle ilerleyen bir adam gördü yolda ve hemen yaklaştı. Nereden aldın bunları? Diyatya. 1. Dipnot 1. Aynı zamanda amca ve dayı anlamına gelen diyatya, yakınlık duyulan yabancı yaşlı erkekler içinde kullanılır. Yukarıda, Verkonyuva'dan, herkese veriyorlar. Pavka gerisini dinlemeden fırladı. İkinci sokağı aşmıştı ki, süngüsü takılı bir piyade tüfeğinin ağırlığı altında iki büklüm ilerlemeye çalışan küçük bir oğlana tosladı. Nereden aldın bunu? Birlikten dağıtıyorlar, okulun karşısında. Ama bir tane olsun kalmadı. Hepsi bitti. Bütün gece sürdü dağıtım. Düşün bir, git bak inanmazsan. Bütün sandıklar bomboş. Sonra da ekledi gururla. Bu benim aldığım ikinci tüfek. Haber perişan etmişti Pavka'yı. Kör şeytan. Evde sürünmek yerine oraya koşturmak varmış. Vaktinde açamadım ki gözümü diye söylendi kendi kendine. Sonra birdenbire parıldadı gözleri. Hızla geriye dönüp üç sıtrayışta oğlana yetişti. Çekip aldı tüfeği elinden ve itiraz kabul etmez bir tonla "Sendeki bir tane sana yeter." dedi. "Bu benimdir." Gündüz gözüyle uğradığı bu saldırı basbayağı öfkelendirmişti oğlanı. Ağzı köpükler saçarak atıldı Pavka'nın üzerine. Ama Pavka atik bir sıçrayışla gerileyip süngünün ucunu çocuğa doğru çevirdi. Geri bas, yoksa yanarsın. Küçük oğlan çaresizlik içinde ağlayarak ağzına gelen bütün küfürlerle hıncını boşaltırken Pavka alabildiğini hoşnut dört nala koşmaktaydı. Ganimetini bir hangarın kirişleri altına güzelce yerleştirip gizledikten sonra da neşeli neşeli ıslık çalarak eve döndü. Şepetovka örneği küçük kasabalarda yaz akşamlarının güzelliğine doyum olmaz. Bu kasabaların kenar mahallelerinde köylerin o büyüleyici havasını bulursunuz daima. Böyle akşamlarda bütün gençlik sokağa dökülür. Kızlı erkekli herkes evlerin merdivenlerinde, bahçelerde, çitlerin arasında, yollarda, inşaat için oraya buraya yığılmış bekleyen kalasların yanında kalabalık topluluklar ya da sarmaş dolaş çiftler halinde gezinir. Gülüşmeleriyle çınlatırlar ortalığı ve türküler fışkırır aniden dudaklarından. Yaz kokularıyla yüklü hava gökyüzünün ebe gümeci rengi derinliğinde ürperir gibiydi. Ateş böcekleri gibi parıldıyordu yıldızlar ve kaygısız bir ses yankılanarak yükselip uzakta sönüyordu. Akordiyona karşı bir zaafı vardı Pavka'nın. Dizlerinin üzerindeki alete sevgiyle sarılmıştı. Parmakları tuşlara değer değmez, pesten notalar inlemeye başlıyor ve ateşli bir şarkı yükseliyor, titreyip dalgalanıyordu havada. Nasıl da gayrete gelip coşmuştu akordiyon, direnip de dans etmemek mümkün değildi. Türkünün ahengine çoktan kaptırmışlardı kendilerini. Yaşam bu, yaşanacaktır elbette. Ama o akşamki neşeye gerçekten diyecek yoktu. Pavkaların evi yanında yığılı duran kalasların üzerinde şakacı ve gürültücü bir gençlik görülüyordu. İşlerinde en gür seslisi olan Galoçka hepsini bastırarak ortalığı çınlatmaktaydı. Taş yontucusuydu babası. Galoçka'nın komşusuydular. Dansa ve türkülere karşı sınırsız bir düşkünlüğü vardı bu kızın ve birlikte bulunduğu erkek arkadaşları da bunu bildiklerinden en küçük bir vesileyle Galoçka'yı kollarından yakalayıp başı dönünceye kadar fırıldak gibi çevirmeye koyulurlardı. Kızcağız da hiçbir vakit nazlanmaz, o sıcak ve derinden kopup gelen alto sesiyle türkü ardına türkü tuttururdu. Pavka biraz ürperti Galoçka'dan. İğneli konuşmaktan hoşlanırdı çünkü alçak ve başarırdı da. İşte şimdi de hemen yanı başına oturup yerleşmişti oracıkta. Oğlanın yanına oracıkta, aynı kalasın üzerine ve birdenbire sarılıp kollarının arasında sıktı Pavka'yı. Sonra da bir kahkaha savurarak ''Bana bak değerli çalgıcı'' dedi. ''Böyle çocuk denecek kadar genç olman ne büyük bir şanssızlık benim için, bilir misin?'' Harika bir koca olurdun yoksa bana. Çünkü seviyorum seni. Akordiyonculara hiç dayanamam. Allah kahretsin. Büyülenirim adeta. Yüreğim parçalanır. Elimde değil. Yüzünün kıpkırmızı kesildiğini sezdi Pavka. Allah'tan ki gecenin karanlığı içinde hiç kimse farkına varamayacaktı bunun. Sıyrılıp kurtulmak istedi kızdan ama Galoçka onu sımsıkı sarmış bırakmıyordu. Kaçma sevgilim benden diye haykırdı gülerek. Ne biçim nişanlısın? Aptal. Pavka telaşlanmıştı birden. Galoçka'nın eli memelerini duyuyordu omuzunda ve içinde bir şeyler kaynar gibi oluyordu. Etraflarından yükselen kahkahalar sokağa alışılmadık bir çınlamaya boğmaktaydı. Acemice bir hareketle kurtulmaya çalıştı Pavka. ''Öteye git biraz'' dedi. ''Rahatsız ettiğini görmüyor musun beni? Çalmama engel oluyorsun üstelik.'' Ve yeniden yükselen gülüşlere şakalar da karışıyordu. Marusyal, hüzünlü bir şey çalsana bize Pavka dedi. Hani o iç paralayıcı ezgiler vardır ya, işte onlardan. Yavaşça gevşeyip genişledi akordiyon körüğü. Pavka el yordamıyla arayıp buldu notaları birer birer ve Ukraynalı yüreklerde yer etmiş o herkesin ezbere bildiği ezgilerden birine başladı. İlkin Galina yakaladı ezgiyi, sonra da Marusyal katıldı Türkiye'ye ve bütün gençlerin dudaklarından fışkıran ezgi tatlı bir rüzgar gibi dalgalanıp uçtu ormana doğru. Artem'in sesi yükselmişti birden. Pavka derhal akordiyonu katlayıp kayışları çıkardı. Marusyal yalvarmaya başlamıştı. Hemen gitme ne olur, bir parça kalabilirsin pekala. Yarın görüşürüz dedi Pavka. Abim çağırıyor. Sokağa koşarak geçip hızla eve daldı. Masanın etrafında Artem'le arkadaşı Roman ve bir de Pavka'nın hiç görmediği bir yabancı vardı. Nasır'la elini uzattı Pavka'ya yabancı. Artem sordu. ''Sizin santraldeki montör hastalandı diyordun değil mi Pavka? Yarın birini almak isterler mi? Kabul edecek olurlarsa hemen eve gelip bana haber ver. Rahatsız olmasına gerek yok.'' diye söze karıştı yabancı. Kendim bizzat giderim daha iyi. Patronla yüz yüze konuşmuş olurum. Yalnız Pavka bana yolu göstersin yeter. Sorunu kavramıştı Pavka. Açıkladı. Bir montöre gereksinme var. Evet, Stankoviç hastalığından ötürü gelemediği için bütün gün çalışmadı santral. Tüfo olmuş. İki kere kendisi denedi patron. Olmadı. Bir başkasını da bulmak istediler ama bulamadılar. Elinde bir tek ateşçi vardı. İşte bunun için de makineleri çalıştırmaya cesaret edemedi bir türlü. Bu iş oldu demektir diye atıldı yabancı. Yarın geçerken alırım seni. Gri ve sakin bakışı gözleri takılmıştı Pavka'nın gözlerine. Bu güvenli ve keskin bakış karşısında bir tedirginlik duydu Pavka. Adamın sırtındaki yukarıdan aşağıya elikli renksiz ceket omuzlarına dar geldiği hemen belli olacak kadar gergindi. Adeleli kalın bir boynu ve çam yarmasını andıran sağlam bir gövdesi vardı. Yabancıyla tokalaşırken güle güle Çukray dedi Artem. Yarın bekliyoruz. Almanlar Kızıl Birliği'nin ayrılışından 3 gün sonra girdi kasabaya. Önce bir lokomotif düdüğü işitildi, sonra da haber fırtına gibi sardı ortalığı bir anda. Almanlar geldi. Çiğnenmiş bir karınca yuvası gibi kaynaşıyordu Şepetovka. Almanların er geç geleceğini herkes biliyor ve bekliyordu ama gene de inanılmaz bir olaydı bu. Ama işte şimdi Almanlar korku verici birer masal insanı olmaktan çıkıp vücut bulmuşlardı. Artık oralarda bir yerde değil, burada karşılarındaydılar. Kasaba sakinleri sokağa çıkmayı göze alamayarak yol boyunca çitlerin arkasına sıralanıp çivilenmiş seyretmekteydiler. Birbirinin arkası sıra ve teker teker ilerliyordu Almanlar ve yolun ortasını boş bırakıp duvarların kenarından doğru yürüyorlardı. Koyu yeşil üniforma vardı üzerlerinde. Tüfeklerini ellerinde tutuyorlardı ve parmakları tetikteydi hep. Geniş yüzlü süngüler sarkıyordu tüfeklerinden. Başlarındaki çelik miğferlerin ve omuzlarına asılı kocaman sefer çantalarının ağırlığı altında handi ise iki büklüm, ardı arkası kesilmez bir şerit halinde gardan kasabaya doğru ilerlemekteydiler. En küçük bir direnci derhal boğmaya hazır oluşlarından belliydi ürktükleri. Oysa hiç kimsede direnecek bir hal yoktu. Mavzerlerle donanmış iki subay yürüyordu en önde. Yolun ortasında da başında Papaka 1 dediğimiz mavi bir Ukrayna çupanı taşıyan Starşina 2 yani çevirmen ilerliyordu. Askerler kentin meydanında dört köşe bir topluluk halinde yığıldılar. Trompet sesleri kapladı ortalığı ve biraz güvene kavuşmuş olan kasabalılar yavaş yavaş meydana toplandı. Eczanenin peronuna çıkan Hetman 3 yüksek sesle ve tane tane binbaşı Korf'un emirnamesini okuyacaktı. Ahalinin bilgisine 1. Bu kentin bütün sakinlerine, elleri altında bulunan bütün silahları en geç 24 saatlik bir süre içinde teslim etmelerini emrediyorum. Emre uymayanlar ölüm cezasına çarptırılacaktır. 2. Kentte sıkı yönetim ilan edilmiştir. Akşam 8'den sonra sokağa çıkmak kesinlikle yasaktır. Kentin askeri komutanı. İmza Binbaşı Korf. Alman kurmayı kendilerine barınak olarak ihtilalden beri işçi delegeleri komitesi tarafından işgal edilen belediye binasını seçmişti. Girişindeki nöbetçinin başında çelik miğfer yerine imparatorluk kartalıyla süslü bir tören şapkası vardı. Hemen yanındaki avluya kasaba sakinleri tarafından getirilen silahları yerleştirmek üzere bir depo hazırlanmıştı. Ölüm cezasını işitince ödü kopan halk elindeki bütün silahları teslim ediyordu. Dipnot 1, Kazakların yün başlığı. Dipnot 2, köy topluluğunun reisi, bir çeşit muhtar, çoğulu Starnişi. 3, Hetman ya da Ataman, Kazak reisi. Depoya gidip de kendilerini göstermekten ürken bazı kasabalılar, gecenin karanlığından yararlanıp evlerinde silah namına ne varsa sokaklara boşaltmışlardı. Bunlar sabahleyin kol gezen Alman askerleri tarafından bir bir kaldırılıp toplandı. Öğle vakti ganimetlerinin sayımına girişen Prusyalılar 14 bin tüfek teslim edilmiş olduğunu gördüler. 6 bin tüfek kalıyordu verilmemiş olan. Almanlar vakit kaybetmeden toplu halde bir aramaya giriştiler. Ama bu aramadan çıkan sonuç pek de parlak olmadı. Ertesi sabah şabak sökerken kent dışındaki eski Yahudi mezarlarının kıyısında iki demir yolu işçisi kurşuna diziliyordu. Akşamki arama sırasında evlerinde silah bulunmuştu.